Ayrım 35, Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Selim Deringil. Sayfa 251. Boğazları tutan Türk Seddi, harbin birçok memleket ve milletler içine girmesinin önüne geçmiştir. Yarın Birleşmiş Milletler demecini imzalamaya davet olunmasının sebebi, demokrasilerin savaşı lehine yardım olduğu kabul edilen bu hizmetlerdir. 9. Falih Rıfkı Atay, Ulus, 24 Şubat 1945. Necmettin Sadaksa, Avrupa'nın başka tarafsız devletlerine aynı önerinin yapılmamış olmasını, Türkiye'nin özel statüsünden kaynaklandığını belirtiyordu. 10. N. Sadak, Akşam, 24 Şubat 1945. Bütün basın bir ağızdan İnönü'nün becerikli siyasetini övüyordu. Fakat müttefiklerden gelecek eleştirilere duyarlı oldukları, daha o eleştiriler yapılmadan cevap verme çabalarından anlaşılıyordu. Dövüşmek, harp içinde bulunmak, mutlaka körü körüne kan dökmek, silah patlatmak değildir. Türk varlığını bütün gücüyle tecavüz ve taarruz ruhunun karşısına dikerek onu yıldırmak ve de en azından olduğu yerde kımıldatmamak da milletin savaş ve siyaset ustalığı, üstün dehasının eseriydi. 11. E.İ. Benice, Son Telgraf, 24 Şubat 1945. Batı yazarları ise Avrupa'nın tarafsız ülkelerinin karşılaştırmasını yaparak Türkiye'nin tarafsızlık kapsamına girmediğini öne sürüyorlardı. Almanya ara sıra bazı hareketlerimizin tarafsızlığa çok uymadığını öne sürdü. Fakat bizim bu fırtınada tarafsız olmadığımız hiç saklanmaz bir realitedir. Ankara demokrasilerin yanında çoktan beri yer almıştı. 12. Yeni Sabah, 24 Şubat 1945. 19 Mart Sovyet Notası ve Sonrası. 19 Mart 1945'te Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Selim Sarper Molotov'la görüştü. Bu görüşmede Büyükelçi'ye 17 Eylül 1925 tarihli Türk-Sovyet Antlaşması'nın yenilenmeyeceği bildirildi. Molotov anlaşmanın savaşın getirdiği gerçekler ve değişikliklerle bağdaşmadığını öne sürerek antlaşmanın yeni koşullara göre kökten bir değişime tabi tutulması gerektiği üzerinde durdu. Türkiye nezdinde böyle bir girişimin gerçek kuşkular uyandıracağı kesindi. Zira savaşın başından beri özellikle Nazi-Sovyet Paktı'nın yarattığı kötü etkiden sonra Sovyetler 1930'lardaki eski dost şeklinde algılanışlarından çok şey yitirmişlerdi. 13. Haluk Ülman, Türk-Alman Diplomatik Münasebetleri 1939-1947, sayfa 52. Oral Sander, Türk-Amerikan İlişkileri 1947-1964, sayfa 8. 31 Mart 1945'te Dışişleri Bakanı Hasan Saka, ABD Büyükelçisi Steinhardt'a Sovyetler Birliği'nin boğazlar konusunu sadece Karadeniz'de sahili olan ülkelerin ilgilenmesi gereken bir konu haline getirme eğiliminden söz etti. 14. USFR Diplomatic Papers 1945, Volume 8, sayfa 1218-1232. Ancak Amerika'nın dış politikasını yönetenlerin bu gelişmelere fazla önem vermemeleri ve bu konunun önemi üzerinde bölünmüş olmaları Türkiye'nin beklediği desteği görmemesine yol açmıştır. 15. Ülman, Op, Sit, sayfa 64. Ama Doğu Avrupa'da güçlenen Sovyet nüfuzu ve ard arda kurulan Sovyet yanlısı hükümetler bazı Amerikan çevrelerinin kuşkularını çekiyordu. Özellikle donanma sekreteri Forrestal Sovyetlerin Polonya'daki davranışlarından hoşlanmıyor ve bu hareket tarzının başka ülkelerde tekrarlanmasından korkuyordu. Polonya örneği. Rusların tek tarafı, unilateral davranış örneklerinden sadece birisiydi. Bulgaristan, Romanya, Türkiye ve Yunanistan'da da aynı tavrı almışlardı. 16. James Vincent Forrestal, Diaries, The Inner History of the Cold War, sayfa 38-39. 7 Haziran 1945'te Moskova Büyükelçisi Selim Sarper, Molotov'la görüştü. Bu görüşme sırasında Sarper'e ikinci sözlü nota verildi. Bu notanın sıraladığı istekler şunlardı. 1. Türkiye'nin doğu sınırında Kars ve Ardahan Sovyetlere bırakılacaktı. 2. Türkiye Boğazları tek başına savunamayacağını kanıtlamıştı. Bu görüşme sırasında Sarper'e ikinci sözlü nota verildi. Bu notanın sıraladığı istekler şunlardı. 1. Türkiye'nin doğu sınırında Kars ve Ardahan Sovyetlere bırakılacaktı. 2. Türkiye Boğazları tek başına savunamayacağını kanıtlamıştı. Burada Sovyetlerle ortak üsler kurulacaktı. Bununla birlikte Montreux Anlaşması Sovyetleri daha fazla söz sahibi kılacak şekilde revizyona tabi tutulacaktı. 17. Feridun Cemal Erkin, Le Relation Turco-Sovietique, sayfa 295. San Francisco Konferansı'nın iyimser havasının sürdüğü sırada böyle bir girişimle karşı karşıya kalmak Türkiye'yi çok zor durumda bıraktı. Avrupa'nın muhtelif yerlerinde toplama kamplarının dehşeti gün ışığına çıkmış, dünya nedenli büyük bir trajedi yaşadığının bilincine varmıştı. Almanya'da Amerikan ve Sovyet askerleri kucaklaşıyor, dünya Stalingrad kahramanlarını bağrına basıyordu. Türkiye ise dünya kamuoyu önünde yükümlülüklerini yerine getirmemiş yalnız bir ülke görünümündeydi. Ama birdenbire şaşılacak şekilde İngiltere'nin savaş boyunca Türkiye'ye duyduğu kızgınlık yok oldu. 18. E. Weisband, Turkish Foreign Policy, 1943-1945, sayfa 316. Ama İngiltere'nin bu tutumunda ne şaşılacak bir şey vardı ne de birdenbire buraya varılmıştı. Görüldüğü gibi 1944 Nisan'ından beri İngiltere Türkiye'yi yaşamsal çıkarlarını korumak bakımından feda edilemez kategorisine sokmuştu. Potsdam Konferansı. İngiltere, Sovyetlere, Orta ve Doğu Avrupa'da karşı durmayı amaçlamakla birlikte bunu yapacak askeri güçten yoksundu. Savaşı kazanmıştı ama İngiltere bitmişti. Nitekim temel gıda maddelerindeki karne sistemi ancak 1950'de kaldırılacaktır. Bu durumda Amerika'nın dikkatini Avrupa'ya çekmeye çalışan İngilizler, burada oluşabilecek bir iktidar boşluğundan çekiniyorlardı. Ancak Truman ekibinin iş başına geçmesiyle Sovyetlere karşı biraz daha kesin bir tavır belirlemekle birlikte gene de Amerikalılar İngiltere'nin ve Türkiye'nin istediği ölçüde ağırlıklarını koymuyorlardı. 17 Temmuz günü ABD Dışişleri Bakanı Vekili John Grew, Türkiye Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Baydır'la yaptığı görüşmede Sovyetlerin önerilerinin şimdilik dostane bir görüş teatisine benzediğini, Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye herhangi bir müşahhas tehdit yöneltmediğini söylemiştir. 19. Olaylarla sayfa 209. 18 Haziran'da ise İngiltere'nin Washington Maslahat Güzarı John Balfour Grew ile görüşmüş ve kendisine Sovyetlerin tavrının Yalta'da Mareşal Stalin'in verdiği sözlerle doğrudan çelişkili olduğunu belirtmiştir. 20. H. Howard, Turkey, The Straits and U.S. Policy, sayfa 219. Potsdam Konferansı'nda ise Amerikan tutumu muğlaklığını korumuştur. Konferans öncesi hazırlanan raporda Sovyetlere Montreux'un hükümlerinden hatırı sayılır ödünler verilmesi öngörülüyor, bu tavır ise Türkiye'yi büsbütün telaşa düşürüyordu. Amerikalılar Sovyetlerin boğazlarla birincil derecede ilgili olan büyük devlet olmalarını kabul ediyorlardı. 21. A.G.E. sayfa 220-222. Hatta bu hoşgörü ilginç boyutlara varıyordu. Boğazlarda Sovyetler Birliği tarafından üsler tesis edilmesinde Amerikan hükümetince bir sakınca görülmemektedir. Ancak bu istihkam veya üsler Türkiye'nin özgürce verilen onayına bağlıdır. 22. USFR 1945-1 Conference of Berlin, Potsdam, sayfa 1027-1033. Potsdam'da ilk oturum 17 Temmuz'da yapıldı. Truman, Türkiye ile Sovyetler arasındaki çelişkiyi boğazlardan geçiş nizamı çerçevesinde ele alma eğilimindeydi. Churchill ise İngiltere'nin geleneksel Akdeniz politikasına dönmüştü. 1944 Ekim'inde Stalin ve Molotov'la yaptığı toplantıda Türkiye ile hiçbir ilişkisi olmadığını söyleyen İngiltere Başbakanı şimdi diplomatik manevralara girişmişti. Evet, İngiltere Montrö'nün yeniden gözden geçirilmesine razı oluyor. Ancak buna Türkiye'nin ürkütülmemesi çekincesini koyuyordu. Potsdam'da Sovyet heyetinin Türkiye'ye ilişkin tavrını belirtmek üzere dolaştırdıkları sirküleri okuyan Churchill, bu belgenin daha önce Stalin ve Molotov'la yapmış olduğu görüşmelerin çok ötesine geçtiğini beyan etmiştir. 23. USFR 1945-2 Conference of Berlin, Potsdam, sayfa 256-258. 1944 Ekim'indeki görüşmelerde üsler konusunda Sovyet yetkililerinden hiçbir talep gelmemiş olduğuna ve bunun Türkiye'ye kabul ettirilmesinin imkansız olduğuna işaret eden Churchill'e Stalin, Türkiye'nin bunu geçmişte 1805 ve 1833'te kabul etmiş olduğunu söyledi. Buna karşılık Churchill, bu antika antlaşmaları, these ancient treaties, araştıracağını ve İngiltere'nin Türkiye'ye bu önerileri kabul etmesi için baskı yapmayacağını bildirdi. 24. A.G.E. sayfa 258. 23 Temmuz tarihli oturumda Churchill Boğazlar konusundaki tavrını yinelerken Truman, Dünya Su Yollarından Özgür Geçişle ilgili projesini açıkladı. Bu konunun can alıcı önemine değinen ABD Başkanı, Boğazların milletler arası bir statü kazanmasını ve bütün büyük devletlerce garanti altına alınmasını istedi. Truman'a göre son iki dünya savaşı bu su yolları konusundan çıkmıştı. Boğazlar konusuyla sınır tadilatı konularını birbirinden ayıran başkan, birinci konunun bütün dünyayı ilgilendirdiğini ancak ikinci konunun Sovyetlerle Türkiye arasında çözümlenmesi gereğini savunuyordu. 25. A.G.E. sayfa 304. Potsdam Konferansı sonucunda üç büyüklerin her birinin Türkiye'ye Montrö'nün revizyona tabi tutulmasını desteklediklerini ayrı ayrı bildirmeleri karara bağlandı. Potsdam'da ABD çizgisi Türkiye ile Sovyetler arasında verimli görüşmeler başlatmak olmuştur. İngiltere'nin tavrı ise daha kesin olmuş ve Sovyet taleplerinin Birleşmiş Milletler senedine aykırı olduğunu beyan etmiştir. İngiliz yetkililerinin değerlendirişine göre Türkiye Sovyetlerle herhangi bir müzakerenin sadece Türkiye ile Sovyetler platformunda değil, uluslararası bir platformda yapılmasını istiyordu. Türkiye kalabalıktan güvenlik doğar ilkesine göre hareket etmektedir. 26. FO 371R 11751 4476 44. Metinde Turkey believes nokta nokta there is safety in numbers olarak geçmektedir. Sinir Harbi, 2. Sovyet Notası, Kars ve Ardahan. Her ne kadar Stalin Potsdam'da Türkiye'ye karşı kötü niyet beslemediğini beyan etmişse de 1945 Mart'ından beri Sovyetler Türkiye'ye karşı yoğun sinir harbi taktikleri uyguluyordu. Bu taktikler Bulgaristan ve Kafkaslar'da kuvvet yığınağı ve Sovyet yayın organlarının sürekli en ağır biçimde Türkiye aleyhine yayın yapmaları şeklini aldı. Sovyetlerin Türkiye'ye yaptığı baskı Foreign Office belgelerinden açıkça anlaşılmaktadır. Moskova'dan 23 Eylül 1945'te Londra'ya çekilen bir telgrafta Moskova'da son günlerde Türkiye aleyhine propagandada bir artış görüldüğü bildiriliyordu. 27. FO 371R 16236 44476 44. Aynı kaynaktan Londra'ya iki gün sonra çekilen telgrafta ise şunları okuyoruz. Kızıl Ordu'yu ve kamuoyunu Türkiye ile çıkacak bir soruna hazırlama belirtileri vardır. Bu sorundan yakın gelecekte çözümlenmesi gereken gaile biçiminde söz edilmektedir. 28. FO 371R 16339 4476 44. Ağustos sonunda ve Eylül'de ise Bulgaristan ve Romanya'daki İngiliz askeri gözlemcileri bu ülkelerde önemli bir Sovyet yığınağının söz konusu olduğunu duyuruyorlardı. General Oxley, Sofya ve Plovdiv arasında iki tank treni tespit ettiğini yazıyor ve bunların güneye gittiğini bildiriyordu. aynı mihval üzerine. Romanya'daki gözlemci Köstence'den Bulgaristan'a çok miktarda tank ve ağır topçu birliklerinin geçmekte olduğunu duyuruyordu. 29. FO-371R 16.406, R-17.152. Moskova'daki İngiliz elçiliği ise ajanlarından aldığı haberlere göre Sovyet Kafkasya'sında yaygın olarak Kars ve Ardahan'ın Ermeni olduğu lafının dolaştığını rapor ediyordu. 30. FO-371R 18.776, 4.476, 44. Foreign Office'ten İngiltere'nin Paris elçisine 26 Ekim tarihinde gönderilen telgrafta ise gelişmeler şöyle özetlenmişti. Buradaki değerlendirmemiz Rusların bir süredir Türklere karşı sinir harbi uyguladıkları merkezindedir. Bunun amaçları A. Montreux Anlaşması'nın Türkiye ile Sovyetler arasında revizyona tabi tutulması, B. Kars ve Ardahan'ın bırakılması. 31. FO-371R 18.312 477-7. Gerçekten de 7 Haziran 1945'te Molotov bu vilayetlerin 1921'de bir zaaf anında Türkiye'ye bırakılmış olduklarını öne sürmüş ve bu iki vilayetle birlikte Boğazlar'da üs istemiştir. 32. Erkin A.G.E. 300-305. Bu konu İngiliz uzmanlarınca ele alınmış ve değerlendirmeler yapılmıştır. İngiltere'nin Ankara Maslahat Güzarı Mr. Helmin, 25 Ağustos tarihli raporunun içinde Mr. Allen adında bir Kafkasya uzmanının raporu ek olarak Londra'ya gönderilmiştir. Bu uzmana göre 1921'de Kars ve Ardahan'ın zorla bırakıldığı yolundaki Sovyet iddiaları asılsızdı. Bu iki Osmanlı sancağının yeniden Türklere bırakılması Türk tarafının girişimiyle değil 1921 Kars ve Moskova antlaşmalarıyla kararlaştırılmış ve girişim Sovyet tarafından gelmişti. 33. FO-371R 15.837 177-44. 21 Aralık 1945'te Moskova'da İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Ernest Bevin Stalin'le görüştü ve sonucu Londra'ya bildirdi. Bu görüşmede Sovyetlerin Türkiye'ye karşı tutumlarını kaygılandırıcı bulduğunu belirtti. Bu konuda Sovyet hükümetinin görüşlerini sordu. Stalin belli başlı iki konu olduğunu söyledi. Birincisi Türkiye'nin istediği gibi açıp kapadığı Boğazlar konusuydu. İkincisi ise Türkiye'de Gürcüler ve Ermenilerle meskun vilayetlerdi. Buralarda eski sınıra geri dönülmeliydi. Ama bu Türkiye'ye savaş açılacağı anlamına da gelmezdi. Ona bu sorunun nasıl çözümleneceğini sorduğumda Stalin, Türkiye veya müttefiklerle müzakere yoluyla cevabını verdi. Kendisine Sovyet hükümetinin tam ne istediğini sorduğumda Stalin, 1921 antlaşması öncesi sınırlarını istediklerini söyledi. Bu vilayetlerin pek uzun zaman Rusya'nın mülkiyetinde kalmadığını söyledim. Stalin bunu kabul etti ama oralarda nüfusun çoğunlukla Gürcü ve Ermeni olduğunu ve bunun hep böyle olmuş olduğunu söyledi. Boğazlara gelince, oradaki üs taleplerinin baki olduğunu söyledi. Sovyetler boğazları kapatmayı amaçlamıyorlardı ama bunu Türkiye'nin de yapamamasını istiyorlardı. Bense Türkiye'nin bağımsız ve özgür konumunun yok edilmemesi için çabaladım. 34. FO-371U 10.270 12 Reconstruction. Stalin said there were two questions. Firstly, the straits which the Turks could close at will. Secondly, there were provinces in Turkey inhabited by Georgians and Armenians, where the old frontier must be restored. But all talk of war against Turkey was rubbish. When I asked him how the matter would be settled, Stalin said by negotiation with Turkey or the Allies. On my asking him exactly what the Soviet government wanted, Stalin said they wished to regain the frontier which existed before the Treaty of 1921. I pointed out that Russia had not been in possession of these provinces for long. Stalin admitted this, but said the population was largely Georgian and Armenian and had always been so. As regards the straight Stalin said his claim for a bay still stood. The Soviet government did not claim to close the straits themselves, but they did not wish Turkey to be able to do so either. I was anxious not to destroy Turkey's free independent position. Bu görüşmenin ertesi günü Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Cevat Açıkalın, Foreign Office Türkiye Masası sorumlusu O. Sargent ile görüştü ve ona Moskova'da Türkiye'nin gündeme gelip gelmediğini sordu. O. Sargent, elçiye bir gün önceki Bevin-Stalin görüşmesinden söz etmedi ve Türkiye'nin Moskova'da gündeme gelmediğini söyledi. Açıkalın, Türk ekonomisi için orduyu seferberlik halinde tutmanın çok ağır bir yük olduğunu belirtti. Elçi, Türk Cumhurbaşkanı'nın ve bütün hükümetin Sovyet baskısına direnmeye azimli olduklarını da sözlerine ekledi. Ama elçinin ifadesine göre ülkede bir Sovyet yanlısı, yatıştırmacı, klik vardı. Ve bunlara karşı güçlü çıkışlar yapabilmek için İngiltere'nin her bakımdan desteğine ihtiyaçları vardı. O. Sargent Açıkalın'ı yatıştırdı ve İngiltere'nin Türkiye'ye ilgisiz kalmayacağını söyledi. Ayrıca Sargent, Sovyetlerin savaşmaya niyetli olmadığını, ancak çıkış yapacak yumuşak noktalar aradıklarını ve savaşın yıkımını onarmak için soluk almaya ihtiyaçları olduğunu belirtti. İngiliz yetkiliye göre Sovyetler için Türkiye'ye karşı savaş demek, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce itildiği ve ancak yeni yeni kurtulmakta olduğu yalnızlığa geri dönüş demekti. 35. FO 371, R21442, 4476, 44. Türkiye'nin yakın tarihinde çok önemli bir konu olmasına karşın Sovyet notaları konusu yeterince incelenmemiştir. Bu konudaki başlıca kaynaklarda verilen bilgilerin özeti aşağıda verilmektedir. Haluk Ülman, Türk-Amerikan Diplomatik Münasebetleri 1939-1947 adlı yapıtında o güne kadar dostluğuna büyük kıymet verdiği Sovyetler Birliği'nin bu davranışı karşısında Türkiye bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü bakımından büyük bir endişe duymuştur denilmektedir. Sayfa 56. Oral Sander'in Türk-Amerikan İlişkileri 1947-1964 adlı yapıtında ise notalara şöyle değinilmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda, 1947 tarihine kadar Türk dış politikasının en önemli unsuru, Türkiye'nin savaş sırasında içine düştüğü yalnızlık ve yine savaş içinde başlamış bulunan Sovyet tehdidinin 1945 yılında somut bir biçim almasıdır. Sayfa 8. Ayrıca Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi'nin 4. cildinde Molotov'un Sarper'le yaptığı görüşmeyi ele almıştır. Molotov, Sarper'e sözlü olarak yeni bir antlaşma yapmak için sınır düzelmesi istediklerini ve boğazların ortak savunulması gerektiğini söyler. Sarper, bu yakışıksız önerileri haklı olarak derhal reddeder. Sayfa 1580. Yalçın Küçük'ün yazdığı ve yazarın ifadesiyle Türkiye tarihi üzerine ne söylenmişse tersini kanıtlamaya çalışan Türkiye üzerine tezlerin ikinci cildinde ise bu konu Sovyet tehdidi masalı olarak geçmektedir. Sovyet notalarına oldukça geniş yer vermiş olan Küçük, Amerikan dışişlerinin yazışmalarını içeren Foreign Relations of the United States'i kullanmıştır. Kitabında bu konuyla ilgili bölümde sayfa 277-315, özetle Sovyetlerin Türkiye'yi tehdit etmedikleri ve toprak taleplerinin Ankara'da uydurulmuş olduğu iddia edilmektedir. Molotov'un belirli görüşler ileri sürdüğü kesinlikle uydurmadır. Sayfa 377. Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak ve üs istediği masalı Ankara'da ve Dışişleri Bakanlığı'nda yazılıyor. Sayfa 370. Türkiye Soğuk Savaşı ilk önce başlatmış olmakla övünebilir. Sayfa 289. Bu tartışmaya en son katılan Mehmet Ali Birant'tır. Birant da bu notalar konusunda hiçbir yazılı kaynak bulunmadığını söylemekte, Ermeni ve Gürcü profesörlerin bu görüşleri devletler hukuku ve diplomatik teamülde resmi talep sayılmaz demektedir. Mehmet Ali Birant, Kuneralp'e cevap, Yeni Gündem, sayı 16, 16-28 Şubat 1985. Yukarıda veriler ışığında küçüğün ve bir andın görüşlerinin geçersiz olduğu ortaya çıkmaktadır. Savaştan bitkin çıkmış İngiltere'nin soğuk savaş kışkırtıcılığı yapmak gibi bir niyeti yoktu. Dolayısıyla İngiliz diplomatik yazışmalarında Sovyet tehdidine karşı takınılan tavırda bu iddialara karşı koyacak gücü kalmamış bir İngiltere'nin durumu yatıştırma çabaları sezilmektedir. Ayrıca Potsdam Konferansı'nda İngiliz, Amerikan ve Sovyet müzakerecileri Sovyetlerin Türkiye üzerine öne sürdüğü koşulları tartışmışlardır. Bu da açıkça bu iddiaların var olduğunu gösterir. Küçüğün kullandığı ABD diplomatik yazışmaları serisinde Conference of Berlin, Potsdam bunları okumak olasıdır. Bilindiği kadarıyla yukarıda geçen Bevin-Stalin görüşmesiyle ilgili belge dipnot 34 İlk kez Türkçe yayımlanmaktadır. 35. ayrımın sonu, sayfa 258.